Ayrım 9, sayfa 115. Etiyopyalı. Soluk yüzlü adam çimlerin ortasında oturuyordu. Garip bir şekilde eğri bir yüzü, kepçe kulakları ve kızıl saçları vardı. Ayaklarını uzatmış, ellerini kucağına koymuş, bir deste parayı sıkı sıkı tutuyordu. Gözlerini yanında yerde duran çürük bir elmaya dikmişti. Elmadan minicik parçalar koparıp taşıyan karıncaları izliyordu. Berlin'de aklı başında hiçbir insanın kendi isteğiyle dışarıya adımını atmayacağı şu korkunç sıcak yaz günlerinden biriydi. Saat 12'yi biraz
Gökdelenlerin
geçiyordu.
arasındaki dar alan, şehir planlamacılar tarafından suni olarak yaratılmıştı. Cam ve çelikten binalar güneş ışığını yansıtıyor ve sıcaklık aradaki alanda zeminde birikiyordu. Fıskiyeler bozuktu. Çimler akşama kadar yanıp kavrulmuş olacaktı. Kimse adama aldırış etmiyordu. Karşıdaki bankanın alarmı çalmaya başladığında bile. Az sonra gelen 3 polis arabası hızla adamın yanından geçti. Polisler koşarak bankaya girdi. Diğer polisler olay yerini trafiğe kapattı. Giderek daha çok memur bankanın çevresine akın ediyordu. Döpiyesli bir kadın polislerle birlikte bankadan çıktı. Güneş ışığı gözlerini almasın diye elini yüzüne siper etti. Bakışlarıyla çimleri taradı ve sonunda soluk yüzlü adamı işaret etti. Yeşil ve mavi üniformalı polis güruhu kadının eliyle işaret ettiği yöne doğru hemen hareketlendi. Polisler adama bağırmaya başladı. Biri silahını çekti ve haykırarak adama ellerini kaldırmasını emretti. Adam tepki vermedi. Bütün gününü şubede rapor yazmakla geçirmiş ve sıkıntıdan patlamış olan memurlardan biri adama doğru koştu. Herkesten önce davranmış olmak istiyordu. Kendini adamın üzerine attı ve adamın sağ kolunu sırtına doğru büktü. Banknotlar havada uçuşuyordu. Haykırarak verilen emirler de havada uçuşuyor ve dikkate alınmıyordu. Sonunda herkes adamın çevresine toplanıp paraları toplamaya koyuldu. Adam yüzüstü yerde yatıyordu. Polis memuru diziyle adamın sırtına yükleniyor ve yüzünü çimerlere bastırıyordu. Toprak sıcaktı. Adam polis çizmelerinin arasından elmayı şimdi tekrar görebiliyordu. Karıncalar olan bitene hiç aldırış etmeden işlerine devam ediyordu. Adam çimenlerin, toprağın ve çürük elmanın kokusunu içine çekti. Gözlerini kapattı ve tekrar Etiyopya'daydı. Hayatı korkunç bir masal gibi başlamıştı. Bebekken sokağa bırakılmıştı. Giessen yakınında, küçük bir köyde, papaz evinin basamaklarında parlak yeşil bir plastik leğen duruyordu. Yeni doğmuş bebek, keçeleşmiş bir battaniyeye sarılıydı ve soğuktan donmak üzereydi. Onu oraya terk eden her kimse yanında bir şey bırakmamıştı. Ne bir mektup, ne bir fotoğraf, ne de bir hatıra. Leğen, her mağazada bulunur türdendi. Battaniye ordu malıydı. Papaz hemen polise haber verdi ama bebeğin annesi bulunamadı. Bebek bir çocuk esirgeme yurduna verildi. 6 ay sonra resmi makamlar çocuğun artık evlat edinebilmesine yasal olarak izin verdi. Kendi çocukları olmayan Mişalkalar bebeği aldılar ve vaftiz ettirerek adını Frank Zaver koydular. Mişalkalar kendi halinde katı insanlardı. Yukarı Frankonya'da sessiz sakin bir bölgede şerbetçi otu ekerek yaşıyorlardı. Çocuklarla hiç tecrübeleri yoktu. Baba Mişalka hep şöyle derdi. Hayat güllük gülistanlık değil. Bu sırada morumsu dilini çıkarıp dudaklarını yalardı. İnsana, davara ve şerbetçi otu bitkilerine aynı saygı ve aynı katılıkla davranırdı. Karısı çocuğa fazla yumuşak davrandığında onu azarlardı. Bu çocuğu berbat ediyorsun, derdi ve köpeklerini asla okşamayan çobanları düşünürdü. Çocuk anaokulunda alay konusuydu. 6 yaşında ilkokula başladı. Hiçbir şeyi beceremiyordu. Çirkindi, fazla iriydi ve her şeyden önce fazla yabaniydi. Okul ona zor geliyordu. Okuma yazması tam bir faciaydı. Neredeyse her derste en kötü notları alıyordu. Kızlar ondan ya korkuyor ya da görünüşünden tiksiniyordu. Çocuğun kendine güveni azdı. Bu yüzden de palavracıydı. Saçları dışlanmasına sebep oluyordu. Çoğu insan onun aptal olduğunu düşünüyordu. Sadece Almanca öğretmeni onun başka yetenekleri olduğunu söylüyordu. Öğretmen ona bazen evinde ufak tefek tamiratlar yaptırıyordu ve ona ilk çakısını hediye etmişti. Mişalka, Noel hediyesi olarak kendi elleriyle ahşap bir yel değirmeni yaptı öğretmenine. Yel değirmenine doğru üfleyince pervaneleri dönüyordu. Öğretmen hanım, Nürnberg'den bir adamla evlendi ve yaz tatilinde köyü terk etti. Oğlana gideceğini söylememişti. Mişalka, onun evine gittiğinde yel değirmenini evin önündeki moloz konteynerinde buldu. Mişalka iki kere sınıfta kaldı. Ortaokul diplomasını alıp okulu bıraktı ve en yakın büyük şehirde marangoz çırağı olarak işe başladı. Artık kimse onunla dalga geçmiyordu. Boyu 1,97 idi. Kalfalık sınavından kalmamasının tek sebebi uygulama bölümünde üstün olmasıydı. Askerliğini Nürnberg yakınında bir telekomünikasyon birliğinde yaptı. Üstüyle takıştı ve bir günü hücrede geçirdi. Tezkeresini aldıktan sonra otostopla Hamburg'a gitti. Bu şehirde geçen bir film seyretmişti. Filmde güzel kadınlar, geniş sokaklar, bir liman ve gerçek bir gece hayatı vardı. Hamburg'daki hayatının her şeyi kesin düzelecekti. Bir yerlerde "Özgürlüğün yurdu Hamburg'dur" diye bir şey okumuştu. Fürstbütel'de bir doğramacılık şirketinin sahibi Mişaka'yı işe aldı ve ona fabrika binasının üstünde bir oda verdi. Oda temizdi, Mişaka becerikliydi ve herkes ondan memnundu. Çoğu kez terimleri bilemese de teknik çizimleri anlıyordu, düzeltiyordu ve bunları uygulamayı beceriyordu. Şirkette dolaplardan birinden para çalındığında işten kovuldu. İşe en son alınan Mişalka'ydı ve daha önce şirkette hiçbir hırsızlık yaşanmamıştı. Polis, para kasasını 2 hafta sonra bir uyuşturucu bağımlısının evinde buldu. Mişalka'nın hırsızlıkla hiçbir alakası yoktu. Reeperbahn'da bir askerlik arkadaşıyla karşılaştı. Arkadaşı ona genel evlerden birinde kapıcı olarak iş teklif etti. Dipnot: Reeperbahn, Hamburg'un St. Pauli semtinde barları ve restoranları ve özellikle genel evleriyle, seks shoplarıyla ünlü cadde. Mişalka, genel evde her işe bakmaya başladı. Toplum kurallarının dışında yaşayan insanlarla tanıştı. Pezevenkler, tefeciler, fahişeler, uyuşturucu bağımlıları, çeteler. Elinden geldiğince her şeyin dışında kalmaya çalıştı. 2 sene boyunca genel evin bodrum katında karanlık bir odada yaşadı. Sonra içmeye başladı. Etrafındaki bedbahtlığa dayanamıyordu. Genel evdeki kadınlar Mişalka'yı seviyor ve ona kaderlerini anlatıyorlardı. Bununla baş edemedi. Yanlış insanlardan borç para aldı. Borcunu ödeyemediği için dayağın ardından bir evin girişinde yığılıp kaldı. Polise yakalandı. Mişalka böyle devam ederse mahvolacağını biliyordu. Şansını yurt dışında denemeye karar verdi. Hangi ülke olduğunun onun için hiçbir önemi yoktu. Fazla düşünüp taşınmadı ve genel evdeki kadınlardan birinden bir çorap aldı. Bankaya girdi, seyrettiği filmlerden birinde gördüğü gibi çorabı başına geçirdi. Veznedeki kadını plastik bir tabancayla tehdit etti ve 12 bin mark çaldı. Polis yolları kapattı ve bütün yayaları kontrol etti. Ama Mişalka neredeyse trans halinde havaalanına giden bir otobüse binmişti. Addis Ababa'ya ekonomi sınıfı bir uçak bileti aldı. Çünkü bu şehrin Asya'da her halükarda uzak bir yerde olduğunu sanıyordu. Onu durduran kimse olmadı. Soygundan 4 saat sonra uçakta oturuyordu. Tek bagajı plastik bir torbaydı. Uçak havalandığında korkuya kapıldı. Daha önce hiç uçağa binmemiş olan Mişalka, 10 saatlik bir uçuştan sonra Etiyopya'nın başkentine indi. Havaalanında 6 aylık vize satın aldı. 5 milyon nüfus, sokaklarda yaşayan 60 bin çocuk, fuhuş, adi suçlar, yoksulluk, sonsuz sayıda dilenci, yol kenarlarında kendilerini acındırmak için sakatlıklarını gösteren özürlüler, 3 hafta sonra Mişalka emindi. Addis Ababa'daki bedbahtlığın Hamburg'dakinden bir farkı yoktu. Birkaç Almanla karşılaştı. Tutunamayanlardan kurulu bir topluluktu bu. Hijyen şartları feciydi. Mişalka tifoya yakalandı. Ateşi çıktı, döküntü ve ishali vardı. Sonunda bir tanıdık, doktor diye birini bulup getirdi. Adam da Mişalka'ya antibiyotik verdi. Mişalka bir kez daha dibe vurmuştu. Dünyanın bir çöplük olduğundan emindi artık Mişalka. Eşi dostu yoktu, umudu yoktu. Destek alabileceği hiçbir şeyi yoktu. Addis Ababa'da 6 ay geçirdikten sonra hayatını sonlandırmaya karar verdi. Bilanço intiharı. Ama hiç değilse pislik içinde ölmek istemiyordu. Soygun parasından 5000 mark kalmıştı. Cibuti'ye giden trene bindi. Diradava'yı birkaç kilometre geçtikten sonra Mişalka otlak alanların arasında yürüyüşe başladı. Yerlerde ya da ufacık, ucuz otel odalarında uyuyordu. Sivrisinek sokması sonucu sıtma kaptı. Bir otobüse dağlık bölgeye doğru yola çıktı. Yolda sıtma kendini gösterdi. Mişalka titreme nöbetleri geçirdi. Bir yerlerde otobüsten indi. Şaşkın ve hasta halde kahve plantasyonlarında dolaştı. Dünya gözlerinin önünde bulanıklaştı. Yere düştü ve kahve ağaçlarının arasında yığılıp kaldı. Bilinci onu terk etmeden önce son düşüncesi şuydu: her şey çok boktandı. Mişalka iki ateş nöbeti arasında ayıldı. Bir yatakta yattığını, başında bir doktor ile çok sayıda yabancı insanın durduğunu fark etti. Bütün insanlar siyahtı. Mişalka, insanların ona yardım etmeye çalıştıklarını anladı ve yüksek ateş sebebiyle gördüğü kabuslara tekrar daldı. Sıtma acımasız bir hastalıktı. Burada, yaylada sivrisinek yoktu. İnsanlar yine de bu hastalığı tanıyor ve tedavi etmesini biliyorlardı. Plantasyonda buldukları tuhaf yabancı kurtulacaktı. Mişalka'nın ateşi yavaş yavaş düştü. Neredeyse 24 saat uyudu. Uyandığında beyaz badanalı bir odada yatıyordu. Ceketi ve pantolonu yıkanmış ve odadaki tek sandalyenin üzerinde derli toplu yerleştirilmişti. Sırt çantası sandalyenin yanında duruyordu. Mişalka kalkmaya yeltendiğinde dizlerinin bağı çözülüverdi. Gözleri karardı. Yatağa oturdu ve 15 dakika öyle durdu. Sonra tekrar kalkmayı denedi. Acilen tuvalete gitmesi gerekiyordu. Kapıyı açıp koridora çıktı. Bir kadın ona doğru geliyor ve el kol hareketleriyle ona bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Başını sallıyordu. No, no, no. Kadın Mişalka'nın koluna girdi ve onu zorla tekrar odasına soktu. Mişalka kadına derdini anlatmaya çalıştı. Kadın başını salladı ve yatağın altındaki kovayı gösterdi. Mişalka kadının güzel olduğunu düşündü ve tekrar uykuya daldı. Tekrar uyandığında kendini daha iyi hissediyordu. Sırt çantasına baktı, para eksiksiz duruyordu. Odadan çıkabiliyordu. İki oda ve bir mutfaktan ibaret küçücük evde yalnızdı. Evin her yeri tertemiz ve derli topluydu. Evden çıktığında ufak bir köy meydanına indi. Hava temiz ve serindi. Çocuklar koşarak ona doğru geldi. Hepsi gülüyordu. Onun kızıl saçlarına dokunmak istiyorlardı. Mişalka çocukların ne istediğini anladığında bir taşın üzerine oturdu ve onların saçlarını ellemelerine karşı koymadı. Çocuklar çok eğleniyordu. Bir ara evinde kaldığı o güzel kadın geldi. Çocukları azarlayıp Mişalka'yı zorla çekerek eve soktu. Ona buğdaydan yapılmış pide verdi. Mişalka her şeyi son kırıntısına kadar yedi. Kadın ona gülümsedi. Zamanla kahve ekerek yaşayan bu köyü tanımaya başladık Mişalka. Köylüler onu plantasyonda bulmuşlar ve yaylaya köylerine taşıyıp şehirden bir doktor getirmişlerdi. Ona sıcak davranıyorlardı. Mişalka tekrar sağlığına kavuşunca onlara yardım etmek istedi. Köylüler şaşırdılar. Sonra yardım teklifini kabul ettiler. 6 ay sonra Mişalka hala o kadının yanında yaşıyordu. Yavaş yavaş dillerini öğreniyordu. Önce kadının adını öğrendi. Ayana. Mişalka not defterine kelimeleri okundukları gibi yazıyordu. Telaffuzda hata yaptığında köylüler gülüyorlardı. Kadın bazen Mişalka'nın kızıl saçlarını okşuyordu. Günün birinde öpüştüler. Ayana 21 yaşındaydı. Kocası 2 yıl önce yaşadıkları eyaletin başkentinde bir kazada ölmüştü. Mişalka kahve ekimine kafa yoruyordu. Mahsul armak meşakkatliydi ve Ekim ile Mart arasında elle yapılıyordu. Mişalka sorunu çabuk kavradı. Köy, ticaret zincirinin son halkasıydı. Kurutulmuş kahve çekirdeklerini alıp götüren adamın işi daha azdı fakat daha fazla para kazanıyordu. Ama adamın eski bir kamyonu vardı. Oysa köyde kimse araba kullanamıyordu. Mişalka 1400 dolara adamınkinden daha iyi bir kamyon satın aldı ve mahsulü kendisi fabrikaya götürdü. Kahve çekirdeklerini eski fiyatın 9 katına sattı ve kazandığı parayı köylülere dağıttı. Sonra köyden genç bir adam olan Dereje'ye araba kullanmayı öğretti. Dereje ve Mişalka çevre köylerdeki çekirdekleri de toplamaya başladılar. Çevre köylerdeki insanlara da o güne dek kazandıklarının 3 katını ödüyorlardı. Çok geçmeden ikinci bir kamyon satın alacak para birikmişti. Mişalka işi nasıl kolaylaştırabileceklerini düşünüyordu. Eyalet başkentine gidip hurda bir dizel jeneratör satın aldı. Eski araba jantları ve çelik halatlarda plantasyondan köye kadar bir teleferik inşa etti. Taşıma haznesi olarak kullanmak için büyük tahta kasalar yaptı. Tahta haznelerin doğru aralığını bulup da onları çelik desteklerle güçlendirene dek teleferik 2 kez çöktü. Köyün en yaşlısı Mişalka'nın çabalamasını şüpheyle izliyordu. Ama teleferik işlemeye başladığında Mişalka'nın sırtını sıvazlayan ilk kişi o oldu. Kahve çekirdeklerini çok daha hızlı nakletmek artık mümkündü. Köylülerin çekirdekleri sırtında taşımaları gerekmiyordu. Daha hızlı mahsul toplayabiliyorlardı. İş artık daha kolaydı. Çocuklar teleferiğe bayılıyordu. Tahta kasalara suratlar, hayvanlar ve kızıl saçlı bir adam resmi çizmişlerdi. Mişalka verimi daha da arttırmak istiyordu. Köylüler çekirdekleri tezgahların üzerine yığıyor ve 5 hafta boyunca çekirdekler neredeyse kuruyana kadar sürekli çeviriyorlardı. Tezgahlar kulübelerinin önünde ya da damlarda duruyordu. Çekirdekler ıslanınca bozuluyordu. İnce katlar halinde yaymak gerekiyordu. Yoksa hepsi çürüyordu. Herkesin tek başına yapması gereken meşakkatli bir işti bu. Mişalka çimento satın aldı ve beton kardı. Köyün önüne mahsulün depolanabileceği boş ve düz bir alan hazırladı. Büyük tırmıklar tasarladı. Böylece köylüler çekirdekleri artık hep birlikte çevirebiliyordu. Alanın üzerine mahsulü yağmurdan korumak için naylon gerdiler. Çekirdekler naylonun altında daha çabuk kuruyordu. Köylüler hoşnuttu, iş yükleri azalmıştı ve çekirdekler artık çürümüyordu. Mişalka, çekirdekleri sadece kurutmakla kalmazsa kahvenin kalitesini arttıracağını anlamıştı. Köyün yakınında temiz menba suyu taşıyan küçük bir dere akıyordu. Mişalka taze çekirdekleri elle yıkadı ve bunları 3 su tankına tasnif etti. Bir satıcıdan düşük bir meblağ karşılığında meyvelerin çekirdekleriyle etini ayıran bir makine satın aldı. İlk denemeler başarısız oldu. Bu şekilde ayrılan çekirdekler fazla uzun süre mayalanıyor ve fazlasıyla fermente oluyorlardı. Mişalka, işin püf noktasının makineleri tamamen temiz tutmak olduğunu anladı. Makinelerde kalan tek bir çekirdek bütün süreci mahvedebiliyordu. Mişalka sonunda başardı. Yaş işlediği kahveyi yıkadı ve çekirdeklerin kalan zarlarını çıkardı. Betondan yaptığı alanın bir kısmını ayırıp orada çekirdekleri kuruttu. Alıcıya bu çekirdeklerden bir çuval götürdüğünde normal fiyatın 3 katını kazandı. İşlemi köylülere öğretti. Teleferik sayesinde mahsul o kadar çabuk getirilebiliyordu ki çekirdekler 12 saat içinde yaş işlemden geçmiş oluyordu. 2 yıl sonra köy bütün civarın en iyi kahve çekirdeklerini üretiyordu. Ayana hamile kaldı. İkisi de 4 gözle bebeği bekliyorlardı. Küçük kızları doğduğunda ona Tiru adını koydular. Mişalka gururlu ve mutluydu. Ayana'ya hayatını borçlu olduğunu biliyordu. Köy refaha erdi. 3 yıl sonra köyde 5 kamyon vardı. Üretim kusursuz organize edilmişti. Köylülerin plantasyonları giderek büyüyordu. Sulama sistemi inşa etmişler ve meyveleri rüzgardan korumak için ağaçlar dikmişlerdi. Mişalka saygı görüyor ve bütün çevrede tanınıyordu. Köylüler kazançlarının bir kısmını ortak bir kasaya ödüyorlardı. Mişalka şehirden genç bir kadın öğretmen getirmiş ve köy çocuklarının okuma yazma öğrenmesini sağlamıştı. Köyden biri hastalandığında onunla Mişalka ilgileniyordu. Doktor acil durumlar için bir eczane dolabı hazırlayıp köye getirmişti ve Mişalka'ya tıbbi ana bilgiler öğretiyordu. Mişalka çabuk öğreniyordu. Kan zehirlenmelerinde nasıl tedavi edildiğini izliyor ve doğumlarda yardım ediyordu. Akşamları doktor Mişalka ve Ayana ile oturuyor, kitabı mukaddeste adı geçen toprakların uzun hikayesini anlatıyordu. Dost olmuşlardı. Anlaşmazlık durumlarında insanlar kızıl saçlı adama akıl danışıyorlardı. Mişalka para yemiyor, kabilelerin ve köylerin nüfuzunu gözetmeksizin adil bir yargıç gibi karar veriyordu. İnsanlar ona güveniyordu. Hayatını bulmuştu. Ayana ile birbirlerini seviyorlardı. Tiru büyüyordu ve sağlıklıydı. Mişalka yaşadığı mutluluğa inanamıyordu. Sadece bazen giderek daha nadiren kabuslar görüyordu. O zaman Ayana uyanıyor, Mişalka'ya şefkatle dokunuyordu. Kendi dilinde geçmiş zaman kavramı olmadığını söylüyordu. Yıllar geçtikçe Mişalka daha sakin ve yumuşak huylu bir insana dönüşmüştü. Günün birinde resmi makamlar Mişalka'yı fark etti. Pasaportunu görmek istediler. Vizesi çoktan bitmişti. 6 yıldır Etiyopya'da yaşıyordu. Resmi makamlar kibar davrandılar ama durumu açıklığa kavuşturmak için başkente gitmesi gerektiği konusunda ısrar ettiler. Mişalka vedalaşırken içinde kötü birisi vardı. Onu havaalanına Derece bıraktı. Ailesi arkasından el salladı. Ayana ağladı. Addis Ababa'ya vardığında Alman konsolosluğuna yollandı. Konsoloslukta bir memur bilgisayara bakıp elinde Mişalka'nın pasaportuyla gözden kayboldu. Mişalka bir saat beklemek zorunda kaldı. Memur döndüğünde yüzünde ciddi bir ifade, yanında da iki güvenlik görevlisi vardı. Mişalka tutuklandı. Memur ona Hamburg'daki bir yargıcın tutuklama emrini okudu. Banka soygunu. Suçu, bankadaki gişenin bankosunda bıraktığı parmak iziyle kanıtlanmıştı. Daha önce bir kavgaya karıştığı için parmak izi kayıtlara geçmişti. Mişalka kaçmaya çalıştı. Yere yatırıldı. Eline kelepçeler takıldı. Konsolosluk binasının bodrum katındaki hücrede bir gece geçirdikten sonra iki güvenlik memuruyla birlikte uçakla Hamburg'a getirildi ve orada sorgu yargıcının karşısına çıkarıldı. 3 ay sonra en hafif cezayı alarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçun işlenmesinin üzerinden uzun zaman geçmesi ve Mişalka'nın sabıkası olmaması nedeniyle mahkemenin kararı merhametliydi. Mişalka Ayana'ya mektup yazamıyordu çünkü elinde bir adres bile yoktu. Addis Ababa'daki Alman konsolosluğu yardım edemiyor ya da etmek istemiyordu. Ayana'nın köyünde elbette telefon da bulunmuyordu. Mişalka'da ailesinin fotoğrafları bile yoktu. Hapis cezası boyunca Mişalka pek konuşmadı ve diğer mahkumlarla ilişkisini giderek kesti. Günler günleri, aylar ayları, yıllar yılları kovaladı. 3 yıl sonra Mişalka'nın tutukluluk durumuna ilk kez bir yumuşama getirildi ve yanında refakatçi olmadan dışarı çıkmasına izin verildi. O hemen evine gitmek istedi. Hapishaneye geri dönemezdi. Ama ne uçak bileti için parası ne de pasaportu vardı. İkisini de nereden bulabileceğini biliyordu. Hapisteyken Berlin'de sahte belgeler düzenleyen birinin adresini öğrenmişti. Böylece o adrese doğru yola koyuldu. Bu sırada polis tarafından tekrar aranıyordu. Mişalka sahte belgeler düzenleyen adamı buldu ama adam önce parayı görmek istedi. Mişalka'nın neredeyse hiç parası yoktu. Çaresizdi. 3 gün boyunca tek bir lokma yemeden, bir yudum su içmeden şehirde dolanıp durdu. Kendiyle savaşıyordu. Tekrar suç işlemek istemiyordu. Ama evine, ailesine, Ayana ve Tiro'ya dönmek zorundaydı. Nihayet izin harcırahından elinde kalan son parayla tren istasyonundan bir oyuncak tabanca satın aldı ve gördüğü ilk bankaya girdi. Veznedar kadına baktı, tabancayı namlusu aşağıya doğru tutuyordu. Dili damağı kurumuştu. Çok cılız sesle şöyle dedi. Paraya ihtiyacım var. Lütfen affedin. Paraya gerçekten çok ihtiyacım var. Veznedar kadın onu görünce anlayamadı. Sonra da parayı verdi. Kadın sonradan ona acıdığını söyledi. Parayı soygun durumu için özel hazırlanmış destelerden verdi. Böylece sessiz bir alarmı çalıştırdı. Mişalka parayı aldı, plastik tabancayı veznenin üzerine bıraktı. Ve şöyle dedi. Çok üzgünüm, lütfen beni affedin. Bankanın önünde ufak bir çimenlik vardı. Mişalka'nın kaçacak mecali kalmamıştı. Yavaş adımlarla çimenliğe kadar gitti. Sonra oraya oturdu ve beklemeye başladı. Mişalka 3. kez dibe vurmuştu.